sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslüman saliha bir kadınla evlendiğinde dininin yarısını kurtarmış olur. Geri kalan yarısında da gayret etsin, Allah'tan korksun buyuruyor. Bu hadisi şerifi defalarca duymuşuzdur. Belki düğünlerde de, düğün konuşmalarında da nasihat olarak dinlemişizdir. Ancak bu hadisi şerife bugün başka bir pencereden bakacağız. Bir Müslümanın evlenmesi dininin yarısına tekabül ediyorsa eğer, Kur'an okumak, namaz kılmak, Ramazan'da oruç tutmak, hacca gitmek vesaire, İslam namına bildiğimiz şeyler de diğer %50'sini oluşturuyor demektir. Bunun doğal sonucu nedir? Saliha bir kadınla evlenmedikçe %51'i bulmak mümkün değil. 20 defa hac yapabilirsin. Hafız olabilirsin. İyi alim olabilirsin. %50'de kaldın. Her şeyi tam yapmış olsan bile, her şeyi tam yaptığını, bütün ahkamı çok iyi uyguladığını kabul etsen bile, geleceğin son nokta %50'dir. İyi bir Müslümanlığın, ya Allah'ın razı olduğu bir mümin olmanın en kestirme yolu, %50'yi iyi bir evlilikle garanti ettikten sonra %51'i toparlayacak demektir. Bunun için kardeşler, evlenmek ev sahibi olmak değildir. Evlenmek Allah'ın rızasında daha garantili olmaktır. İyi bir Müslümanlık, saliha bir kadınla salih bir delikanlının evlenmesiyle başlar. İslam toplumu insan üzerine kurulu bir toplum kardeşler. İnsan da aile ortamından çoğalıyor. Evlerde kulluk başlıyor. Bekarlık ortamında veya işlemeyen, Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetine göre yürümeyen bir evlilik ortamında Müslümanlığın gelebileceği nokta %50'dir. İster kitap ezberle, istersen Kur'an alimi ol. Geleceğin nokta belli çünkü, kapasitesi belli. Efendimiz aleyhisselam %50, yani dinin yarısını evliliğin etrafında döndürüyor. Şüphesiz İslam'ın 5 şartından birisi olan mesela hacca karşı bir evlenip düğün yapmak haccın rakibi gibi değil arkadaşlar. Veya Kur'an-ı Kerim'in binlerce ayetine karşı evlenip de yatak odasına girmek o ayetlerden daha değerli değil. Bu hadisi şerifi böyle anlamıyoruz. Ama ne anlıyoruz? Evlenmediğin sürece mikroba karşı korumalı değilsin sen. Hac da yapsan, mükemmel Ramazan-ı Şerif tutup Kadir Gecesi geçirsen, ne yaparsan yap, her an çürümeye mahkumsun. Böylece dinin %50'sini oluşturuyor. Yoksa bizim oturma odalarımız, yatak odalarımız, düğün salonlarımız Kabe'den kıymetli değil herhalde. Böyle bir dış yüzeysel değerlendirmesi yapmıyoruz. Burada kardeşler, genç arkadaşlar, bekar arkadaşlar, yarınki evlilikle nelere ulaşacaklarını, dinleri ve insanlıkları için ne yapabileceklerini anlayacakları sözler çıkmış oluyor. Evlenmiş, baba olmuş, anne olmuş mümin de çocuğunu iyi bir Müslüman olarak yetiştireceği zaman bunun hafız yapmak, İmam Hatip'e göndermekten ibaret olmadığını, hafız da yapsa, İmam Hatip'e de gönderse, Müslüman doktor olarak, Müslüman mühendis olarak da yetiştirse, saliha bir kadın, salih bir erkekle bir yuvaya yerleştirmedikçe çocuğunu bir Müslüman, %50'nin ötesine gidemez. Hafızlık cemiyeti yapmak, mezuniyet töreni yapmak filan safsata işler. Yetiştirirsin, kâr eden şeytan olur. Nasıl kâr eder? Çünkü şeytan da bütçe tutarken maliyetine değip değmediğine bakıyor. Bugün Kur'an okumayı bilmeyen birisini aldatıp zinaya düşürdüğüne dair bir rapor getirince asistanları, iyi iyi aferin deyip atıyor bir kenara. Hafız, İmam Hatip mezununu zinaya düşürdüm dediği zaman bir asistanı onu alnından öpüyor. O da masrafına değip değmediğine bakıyor. Bunun için Efendimiz Aleyhisselam babaları, anneleri uyarıyor. Dindar, müttaki yetiştirmenin, iyi Müslüman yetiştirmenin %50'si evlilik üzerinden geçiyor. Haram işleniyor olduğu sürece kıldığın namazlar haramlar tarafından eritiliyor. Tuttuğun oruçlar haramlarla baş başa gidiyor veya gitmiyor. Bunun için saliha bir kadınla evlenmek, yani evlenmeyi cihat gören, evlenmekle Resulullah'ın dinine ve davasına hizmet ettiğine inanan bir kadınla evlenmek, dinin %50'sine tekabül edecek kadar, Müslümanlığın yarısı sayılacak kadar güçlü bir hizmet yapmış olur. Eğer bir kadın saliha değil, mobilya perestse, dekoristse, birilerinin ne dediğine, Allah'ın ne diyeceğinden daha fazla değer veriyorsa, bu evlilik zaten %50 değil, milyonda bire bile tekabül etmez. Ama evlenip de Meryem adayı doğurmak için yola çıkmış bir Müslüman kadın, bir erkeğin dininin %50'sini garanti ediyor arkadaşlar. %50'sine tekabül ediyor. Bunun için yavrularımızı evlendirirken yaptığımız işin ne demek olduğunu anlıyor olmamız lazım kardeşler. Genç kardeşler evlenme macerasını başlattıklarında, bu yola girdiklerinde 3 günlük değil ebedi zevklerini tatmin edecekleri yolları aramaları lazım. Kardeşler, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu evliliğe %50 değer biçtiyse, bunun tam anlamı nedir biliyor musunuz? Şeytanın da bütün emeklerinin en az %50'si bunun üzerinedir. Çünkü şeytan, Peygamber Efendimiz aleyhisselam neyi yapmak istiyorsa onu yaptırmamak için uğraşıyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne yapılmasın istiyorsa şeytan da onu yapmak için uğraşır. Peygamber Efendimiz aleyhisselamla şeytan iki zıt kutuptürler. Birinin yapmak istediği öbürünün yaptırmamak istediği şeydir. Tersi de öyle. Bu nedenle Efendimiz aleyhisselamın projesinde, onun gayretlerinde gençlerin evlenmeleri, hatta ve hatta evlenmiş boşanmışların evlenmeleri mesaisinin %50'si. Şeytanın da bütün emeklerinin %50'si demek ki yuva kurdurmamak, nikahsız bir şekilde şehvetleri tatmin etmek üzerine kuruludur. Ama kardeşler, bir faciayla karşı karşıyayız. Aslında hepimiz biliyoruz ki, gerçekten bu dünya şartlarında bir müminin iffetli yaşaması ancak iyi bir aile ortamında olmasıyla mümkündür. Evlenmekten başka, nikahlanmaktan başka iffetli mümin olarak yaşamak mümkün değil. Bunu hepimiz bildiğimiz halde maalesef bizim yaşadığımız toplumumuzda evlenme yaşı gitgide yukarı doğru tırmanıyor. 30 yaşında insanlar, erkek veya bayan, bekar olduğunu söylenmeye utanmıyorlar arkadaşlar. Maazallah Hazreti Ömer'in önüne çıksalar kırbaçlardı onları. Casus, siz bu ümmetten değilsiniz diye Medine'den kovardı herhalde. 35 yaşında bekar insanlarla karşılaşıyoruz. 40 yaşında tıbbi bir özrü olmadığı halde eften püften sebeplerle bekar insanlar var. Bunların psikolojik sorunları bir kenara, ümmeti Muhammed'in çoğalmasına karşı, iyinin kötüye galebe gelmesine karşı gayret etmeme suçları var. Şerri önlemenin tek yolu hayrın büyümesidir. Hayrın, güzelliğin boş bıraktığı yerleri şer kesinlikle doldurur. Şeytan ümmetin nesli kısılsın istiyor. Müslümanlar da buna prim veriyorlarsa bu büyük bir suçtur. Bir defa evlenmemek kötülüğe müsait bir zeminde kalmak demek. Evlenip çocuk sahibi olmamak ya da filancaların istediği kadar çocuk sahibi olmak için uğraşmak yine şerre ve kötülüğe prim vermektir. Kardeşler, bir Müslüman vakti geldiğinde kesinlikle evlenmeli ve cihada katılmalıdır. Çünkü bugün Kudüs davamızdan, Irak davamızdan, yeryüzündeki herhangi sıcak savaştan çok daha önemli olan yuva savaşımızdır bizim. Eğer biz yuvalarımızda Allah'ı ve peygamberi rehber edinmiş insanlar yetiştiremezsek, Mekke'nin bile senin elinde olma garantisi yoktur. Mekke ve Medine taş yığınıdır. Onu ya insan koruyacak, ya da insanın elinde zayi olacak. Mesele insan yetiştirmek meselesidir. 100 insandan bir tanesi bile Selahaddin olmuyor. 10.000 insandan bile bir tane Selahaddin çıkmıyor. Milyonlarca çocuk doğacak ki bir tanesi Selahaddin olsun. Bir Hasan el-Benna olması için 100 milyon, 500 milyon olmak lazım. 3 tane, 5 tane sürümden götüremiyorsun. Sürüm yapamıyorsun. İnsanın çoğalması lazım. O çoğalan insanın arasında iyi insan, kaliteli insan savaşı yapmak gerekecek. Bunun için bizim Kudüs davamız insan üzerine kuruluysa eğer, insan orada gitsin namaz kılsın diye bir Kudüs davası yapıyorsak biz, insan nerede kardeşim? Bütün ömür standartlarla yaşanacak olsa bile 70 sene. 40 yaşında evlenen birisi ne zaman çocuk olacak? Ne zaman çocuğunu yetiştirecek? Ne zaman mücahit yetiştirecek? İnsanların dayanma, sabırlı olma zamanları 20 ile 40 arasında zaten. En dayanabileceği sabırlı yıllarını bekar olarak geçirmiş. Bayanlar zaten 55 yaşından sonra doğum yapamıyorlar. Ne zaman 5 tane 10 tane çocuk doğuracak da Selahaddin olacak bir tanesi? Arkadaşlar, evliliğin geciktirilmesi ciddi bir Siyonist projesidir demiyorum. Bu Siyonizmin yatak odalarımıza kadar girdiğini gösterir o zaman. Ama Siyonist mantığıyla veya şeytanın planlarına uyarak evlilik bilinçli veya bilinçsiz şekilde geciktirilmektedir. Bu bir suçtur. Namaz vaktinin geciktirilmesi kadar bir suçtur. Ne zaman çocuklarımız evlenecek? Kendimize göre şartlar koymuşuz. Okuyacak, okulu bitecek. Yüzlerce kız arkadaşının ortasında gözü, kulağı, her şeyi zinaya bulaşmış olacak. İyi ihtimalle konuşuyorum tabii. Berbat olduktan sonra evlendireceğiz. Sınıfında oyanmış, boyanmış yüzlerce kız arkadaşı olmuş birisine nasıl bayan beğendireceksin de evlendireceksin sonra? Niye gençlerin gözü açılmadan, kulağı açılmadan, harama eli değmeden, ayağı haram için adım atmadan evlendirmiyorsun? Ekonomik gerekçeler, tabi iş sahibi olacak. Ha, işi, rızkı patronlar veriyor tabi, değil mi? Yani geç evlenenler doyuyor, erken evlenenler aç ölüyor. Nerede Allah'ın razzak olduğu? Hani biz yaratılmadan binlerce sene önce rızkımızı yaratan Allah? Ne zamandan beri? Rızık kavgası diye Allah'ın en büyük emirlerinden birisi ertelenebilir mi? Biz ne biçim ümmetiz ki biz rızkımızı yarattığımıza inanmaya başladık? Ne zamandan beri çocuklarımızı biz doyurduk? Hani karıncaları bile aç bırakmayan Allah? Öyle inanmıyor muyduk biz? Biz bir fabrikada amelelik yaparak rızkı yaratan birisi haline mi geldik? Eften püften sebeplerle evlilikleri geciktiriyoruz. Çocuklarımızın gözü kulağı, iyi ihtimallerle konuşuyorum, gözü kulağı haram kolik hale geliyor. Ondan sonra haramla gözü doymuş, kulağı haramla bulanmış birilerinden mücahitler, Selahaddinler, Hasan el-Benna'lar bekliyorsun. Hayır, gençlerimiz şeytanın oltalarına takılmadan, örümcek ağına takılmadan, internet sitelerinden veya şuradan buradan harama gözü değmeden ilk gördüğüyle ölünceye kadar yaşayacak mantıkla çocuklarımızı yuva sahibi yapmamız lazım. Bunun için kardeşler, şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. Erkek, kadınların dünyasına karışmalı, evlenmeli, eş olmalı, kadın doğurmalı, o zaman hamlığımız bitmiş olur bizim. Bütün şu hale bakınız ki, her şey şehvet üzerine kuruldu. Güneş yüzünü göstermeden teşhir edildi her şey. Gerçi kışlık kıyafetler çok da hoş şeyler değil ama yaz gelir gelmez, ya enteresan bir panayıra döndü bütün şehirler, köyler. Her şey şehveti teşvik üzerine kurulu. Affedersiniz, sokaklarımız, caddelerimiz, parklarımız yatak odasına döndü. Böyle bir ortamda hangi cesaretle çocuklarımızın evliliğini yıllarca erteleyebiliyoruz ki? Çok büyük bir tehlike bu. 17. asırda İstanbul'u bir Fransız seyyah gezmiş. Hatıralarında diyor ki, günlerce İstanbul'da kaldım diyor. Kadınlar çamaşır yıkıyor muyorlar mı, merak ettim bunu diyor. Tek bir kadın çamaşırı görmedim diyor. Balkonlarda, bahçelerde kurutulan çamaşır görmemiş, kadın çamaşırı görmemiş. Bu da kadınlar hiç çamaşırını yıkamıyor zannetmiş. Kadınların giydikleri çamaşırı bile balkona asmadıkları bir zamanda, yani şehvetin, fitnenin böyle resmileşmediği bir zamanda 17 yaşında evleniyordu insanlar. Yani evliliğin gereği arttı, uygulaması düştü. Bu yanlış. Nefsimize nasıl güveniyoruz? Bir baba 30 yaşında oğlunun bekar olduğu halde, üniversite ortamında, iş ortamında, rezil bir alemde yaşadığı halde iyi olduğuna nasıl inanıyor? Nasıl rahat uyuyor? Böyle bir uyku olmaz ki. Biz uyuşturulmuş olarak uyuyoruz o zaman. Evet, bir insanın evlenmesine engel ciddi şeyler olabilir. Tıbbi bir hastalık olabilir. Benzeri şeyler olabilir. Allah'tan geldi diye sabredilir. Ama kardeşler, evlilik konusunda bizim ihtiyar hakkımız, seçme hakkımız yok. Allah-u Teala kanun koymuş. Buluğ çağı eskiden 15 yaşında filandı. Şimdi çocuklar günde 1 kilo çikolata yiyorlar. O kadar çikolata yiyen çocuk 8 yaşında evlenmek ne demek, boşanmak ne demek anlıyor arkadaşlar. Niye gülüyorsunuz? Gülecek ne var bunda? Arkadaşlar, içinde 100 gram cips yiyor, 75 gramı kızarmış ya. Çocuklar akşama kadar at gibi koşuyorlar, yorulmuyorlar. Enerji dolu. Yaşadığımız ortamı niye tanımıyoruz ki? Maalesef böyle bir ortamdayız biz. Ama biz gözümüzü kapatarak güneşi inkar edemeyiz. Gözünü kapatırsan sen güneşi görmezsin. Güneş her yeri aydınlatıyor. Vaka budur. Evet, 12 yaşında çocuklarımızı evlendirelim demiyorum. 25 yaşında da evlendirelim demiyorum. 28'de geçtir de demiyorum. Vaktinde evlendirelim diyorum. Vakti ne zaman? Buluğ çağından itibaren her an. Bazı bünyeler 20 yaşında da 30 yaşında da ihtiyaç hissetmeyebilir. Kız için de geçerli, erkek için de geçerli. Bir de burada bir mesele daha var kardeşler. Şimdi biz evlilikten, evlilik ihtiyacından bahsederken bizim halkımız genelde şöyle algılıyor. Şimdi hoca erkek çocukların genç kızlara sulanmasından söz ediyor herhalde. Evet, %50 bundan söz ediyorum. Ama bir gencin, genç erkeğin, genç bir kızın etrafında dolaşması ne kadar bildiğimiz bir gerçekse, bildiğimiz halde gizlediğimiz bir gerçekte kadınlar da aynısıdır. Onlar da şehvet taşıyorlar. Ama ilgilenmedi görünürler, ayrı bir konu. Fiyat düşürmezler. Tok satıcı rolü yapabilirler. Allah, kadın ve erkek, her insana şehvet vermiştir. Birileri bana vermedi mi diyecek şimdi? Hayır, öyle değil. Ama imtihana hazır olmamak, kendimizi muaf kabul etmek, baştan şeytanın tuzağına düşmektir kardeşler. Bunun için biz muhakkak imtihan olacağız. İmtihan için yeryüzünde varız. Bu imtihanımızın en önemli noktalarından, %50'ye tekabül eden noktalarından birisi şehvet imtihanıdır. Bir kadının erkekle imtihan edilmesidir. Bir erkeğin de kadınla imtihan edilmesidir. Hem de öyle enteresan bir imtihan ki bu arkadaşlar. Yani hiç yokken bir kadın bir erkek böyle evlenme söz konusu değilken yokluğundan dolayı imtihan oluyorsun. Hadi törenler, mörenler, evleniyorsun, imtihan renk değiştirip devam ediyor bu sefer. Kurtulmanın tek çaresi ölmektir. Onun dışında arkadaşlar, ashab-ı kiram bu imtihandan muaf tutulmadılar. Efendimiz aleyhisselama gelip bunaldıklarını, hanımlarını özlediklerini, geri dönmeyi arzu ettiklerini söylediler şehadet için gittikleri yerlerden. Ne zamandan beri ashab-ı kiramdan daha takva olduk arkadaşlar? Maşallah, hepimizde erkeklik yok, bir şey yok. Kimse de kadınlık da kalmadı. Yani bu söz biraz doğru. Kimse de ne erkeklik ne kadınlık kaldı, doğru. Ama niye kalmadığı önemli. Takvamızdan, ahlakımızdan dolayı mı kalmadı? Eridik, çürüdük mü yoksa? Kesinlikle Allah'ın imtihanı, yeryüzündeki imtihanı, kulluk imtihanı büyük oranda şehvetlerimiz üzerine kuruludur. Bu şehvetler üzerine kurulu imtihandan kaçamayız. Kaçarak kurtulamayız. İmtihanı ağırlaştırırız. Bilhassa evlenme yaşının geciktirilip uzatılması konusunda toplumumuzda ağır bir hata yolunun izlendiğini vurgulamak için bu sözleri söylüyorum kardeşler. Bir Müslüman çocuğun eğer ahirette hesap vereceğine inanıyorsak, askerlikten, okul bitirmekten dolayı evliliğini nasıl geciktiririz arkadaşlar? Niye Allah'tan korkmuyoruz ya? Hafızlık yapmak için bile evlilik geciktirilmez. Böyle şey olur mu? Harama bakmış bir hafızı ne yapacaksın sen? Sonra evlenmek ilme engel değil ki. Askerliğe engel değil ki. Hiçbir şeye engel değil. Bir yaygın teamül, böyle bir görüş olmuş. Bu çocuğu evlendirdiniz mi? Yok, daha askere gitmedi. Kaç yaşında? 28 yaşında. E diyelim 52 yaşında askere gidecek. Böyle bir gerekçe olmaz ki arkadaşlar. Bu teamül ne zaman oturdu? Gençler muhakkak 20 yaşında askere gidiyorlardı. 22 yaşında geliyorlardı. 22 yaşında da evlilik normaldi zaten. E şimdi 20 yaşında kimse askere gitmiyor ki. Becerip herkes 30 yaşına kadar erteliyor askerliğini. Sonra bu kanunla değil ki. Mesela askerlikte olduğu gibi işte kaçlısın sen, 55'li. 55'liler bu sene evleniyor. Seni 56'lılar evleniyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Ayakkabı mı dağıtıyoruz ayağı 45 numara olanlar gelsin diye? Hayır. Ne zaman karnın acıktıysa oturup yemek yediğin gibi gerektiğinde de evleneceksin. Uygun gelince yastık arayıp uyuduğun gibi vakti gelince de evleneceksin. Nasıl insan uykusu gelince uyumuyor da bir iki saat geciktirince huysuzlaşıyor, başını gözünü kaşımaya başlıyor, sinirleniyor, abuk subuk konuşuyor. Evlilik de böyle. Vakti gelince, evlilik ne zaman, kaç yaşında? Vakti gelince. Ne zaman vakti gelecek? Onu herkes kendisi bilir. İş yok, güç yok. Ne demek? Yani bu zaten yemek yemiyor mu? İmam Ahmed bin Hanbel'e rahmetullahi aleyh, talebelerinden biri gelmiş, üstadım demiş, ben evlendim demiş, zor geçiniyorum, sofrayı tam kuramıyorum demiş. Yavrum git bir daha evlen demiş. O da demiş ki, hocam anlatamadım, ben evlendikten sonra eve ekmek götüremiyorum dedim sana. Yavrum demiş, evlendin, Allah'tan bir sofra istedin, küçük geldi. Bir daha evlenirsen iki sofra gönderir sana, Allah doyarsın demiş. Çünkü evlilik rızık kaynağıdır buyur. Evet, evlenince harcama çoğalır, bereket de çoğalır. Bekar çok kazanır, bereketsiz harcar. Bekarın durduğu yerde rahmet yok arkadaşlar. Evlilik rahmet kaynağıdır. Bereket kaynağıdır. Kesinlikle biz ekonomik bir nedenden dolayı evliliği geciktiremeyiz. Zaten ekonomik neden dediğimizde biz arkadaşlar, bir Müslüman oğlunu evlendiriyor güya, akrabalarının gözünü tatmin etmeye çalışıyor. Salonu ona göre tutuyor, ev eşyasını ona göre tutuyor. Hiç gördünüz mü? Bir gören bana göstersin. Çocukların, yani evlenecek erkekle kızın boyuna göre, ihtiyacına göre yatak odası yapılıyor. Duydunuz mu hiç? Hayır. Yatak odaları neye göre yapılıyor? İşte filan yengesi evlendi, ondan aşağı kalmayacak şartlara göre. Evlenen Ayşe ile Ahmet, ölçüler akrabaya göre. Yani biz evliliğimizi, gençlerin evliliğini, evliliğin ihtiyaçlarına göre kurmuyoruz ki, milletin ne diyeceğine göre kuruyoruz. Ne der insanlar? Ne derse desin, dilleri kurusun. Ne derse desinler. Oturacak kadar iki sandalye, yatıp uyuyacak yatak, selamun aleyküm. E koltuk takımı ne olacak? Kim gelecek size? Kim kime misafirliğe gidiyor da koltuk takımı alıyorsunuz? Misafirlik diye bir şey mi kaldı? Muhabbet diye bir şey mi kaldı? Ne olur minderin üstüne otursalar? Bana geldiyse minderin üstüne otursun. Biz bu reklam konusunu, İnsanların ne diyeceği konusunu aşırı abarttık arkadaşlar. Yemeye içmeye, araba tutup gelinini salona götürmeye kadar parası yok, döner ikram ediyor düğünde. Ya arkadaşlar, yağmur yağmadan kovaların dolusu boşu ölçülür mü? Şimdi insanlar düğün yapıyorlar, milyarlar harcıyorlar düğüne. Ya nereden buldunuz parayı? Borç aldık, takıdan karşılayacağız diyor. Yani takı olacak da düğünde yatırım yapıyor o takıya. Takmayı unuttu adam, ne yapacaksın? Gitti. Böyle şey olur mu? Bir düğün kaça çıkar? Milleti mi evlendiriyorsun, sen mi evleneceksin? Ona göre hesap yapacağız. İnsanların gözü trilyonlarla doymaz ki. Çok büyük bir afet yaşıyoruz arkadaşlar. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Evlilik bir bela oldu, çıktı karşımıza. İnsanların rızası aranan bir iş olduğu için de Allah yardım etmiyor. Kimse Allah'ın rızası için evlendirmiyor ki. Kardeşler, biz Kudüs'ü mü kurtardık? Ümmeti Muhammed olarak rahat günlerde miyiz? Bir delikanlı evlenecek, 2 gün kravat için dolaşıyorlar ya. Hangi renk uyum olur diye, o mağaza senin, bu mağaza benim. Sübhanallah. Düğünde hadi damadın ayakkabısı için bütün İstanbul'u dolaştık can kurban. Damat. Ya damadın yanında dolaşacak sadıcı madıcının ayakkabısı için de 2 gün dolaşılıyor. Ya çıkmışken herkesin ayakkabısını alın. Ne olur eski ayakkabıyla düğün olsa. Nasreddin Hoca'nın yekürküm hikayesini biliyorsunuz değil mi? Demek ki genç kızlar, delikanlılar birbirlerine ayakkabılarını veriyorlar. İyi ayakkabıyla geldiyse tamam. Kötü ayakkabıyla gittiyse git geri. Bu bize ait şeyler değildi kardeşler. Biz insanlığımızla insanlığımızı evlendiriyoruz. Halbuki şimdiki nesil arabayla arabayı evlendiriyor. Gelinlikle damat kıyafetini evlendiriyor. Elbiseler evleniyor. Yatak odaları evleniyor. Nasreddin Hoca'nın kürkü yiyor, kürkü. Hayır, benim insanlığımla onun insanlığını birleştiriyoruz, bir insan daha çıkarıyoruz. Bir insan daha çıkarıyoruz. Bu sistemi Allah bunun için kurdu. Şimdi insan olarak bende hiçbir şey yok ki, gömleğimi gösteriyorum. Hanımefendi, sende insan olarak ortaya koyacak hiçbir şey yok ki, bir gelinlik ki 2 saat giyeceksin, onun için 2 ay pazarlık yapıyorsun. Bir gelinliğin üzerine medeniyetler kuruldu. Medeniyetler kuruldu bunun üzerinde. Gelinlik giysen ne olur, hasırla gelsen salona ne olur? Sen insan olmadıktan sonra, yani gelinlik prim mi yapıyor? Veya filan kıyafet prim mi yapıyor? Sırf gelinlik üzerine düğünler kuruluyor, düğünler bozuluyor. Hayır kardeşim, biz insanlığımızı bir araya getirip ikinci insan üretecektik. Bütün bunlar bir araya geldiğinde 3'e 5'e mal olacak bir düğün, dolayısıyla bir haftada bitecek bir iş aylar sürüyor. Kabarık rakamlar sürüyor. Savaş orduları kurulur gibi büyük törenler, hazırlıklar, masraflar yapılıyor. Böylece Allah'ın helali pahalı olduğu için ucuz haram revaca geldi arkadaşlar. Haram ucuz, helal pahalı. Kaçakçılık bundan yaygın. Ama Allah ne üzerine kurdu bu sistemi? Helal ucuz, haram pahalı olsun. Harama 100 sopa vurulsun. Haramı toplum tecrit etsin. Harama bulaşan mescitlerimize, toplumlarımıza yanaşmasın. Pahalı olsun haram. Haram toplumdan kovulmak kadar ağır bir suç olsun. Şimdi neredeyse evlenmek suç haline geldi. Pahalı, kızıl kıyametler kopuyor. Bir de Müslümanların başındaki büyükleri yaptıkları düğünleri saraylarda, deptebelerde, kongre saraylarında yapınca eften püften 5 kuruş olmayan, asgari ücretle geçinenler de öyle düğün yapmaya kalktı. Sanki düğün öyle olur gibi. Biz kardeşler, dernek kurmuyoruz. Biz yuva kuruyoruz. Yuva ihlas üzerine kurulur. Allah'ın yardımıyla devam eder. Düğünlerdeki israf, debdebe, harcamalar karşısında Allah niye yardım etsin ki? Senin akrabalarından belki Siirt'te aç geziyor, senin burada yaptığın düğünde artan etler, ziyafetler 6 ay o çocuğa yeter. Sonra da Allah'tan yardım iste. Düğünden önce tabi 2-3 tane düğün arabasının önünü kesene 5'er lira verdin mi sadaka da verilmiş oldu. Yanlış. Bir başka mesele de kardeşler, denklik meselesidir. Şimdi 30 yaşında, 40 yaşında kızlar evde kalmış oluyorlar. Erkekler evlenmemiş oluyor. Nedenine ne cevap veriyor? Bir dengini bulamadık. Senin dengin kimdi? Kimdi senin dengin? Hangi özelliğine binaen denk aradın? Arkadaşlar, biz imanda dengiz. Elhamdülillah. Uçurum çapta bir fark olmadıkça iman kardeşliği denkliğimiz için yeterlidir. Ama elbette %100 denecek kadar aşırı fark bulunursa bir evlenecek bayanla evlenecek erkek arasında elbette bu farkı, mesela hiç Türkçe bilmiyor, okuma yazma yok, elif cüzü görmemiş, kıraat ilminde, fıkıhta, hadiste icazetler almış derya gibi bir insanla evlenmez herhalde. Böyle çok aşırı uçurum olur. Ama onun dışında denklik denkliktir. İman denkliğimiz var elhamdülillah. Bunu da ileri sürerek, yani dengini bulamadı. Ne demek dengini bulamadı? Çok nazlandın sen. Denkmenk değil o. Bazı gençler ve bazı bayanlar kendilerini böyle uzayda hissediyorlar. Annesi ikide bir canım kızım, canım oğlum, bir tanem diyor. O da herkes öyle diyor zannediyor. Sen ananın bir tanesisin. Milletin bir tanesi değilsin ki. Milyonlarca ananın birer tanesi var zaten. Ananın laflarına ne aldandın sen, kendini bir tane zannettin. Kimse Züleyha değil arkadaşlar. Kimse de Yusuf değil. Hepimiz 3 gün sonra buruşacak vücudun sahibiyiz. Aşırı kendimizi böyle hepten maskara durumuna düşürmemiz büyük bir vebal. Kardeşler, şu veya bu sebeple vakti gelmiş evliliği geciktiremeyiz. Peygamber aleyhisselam efendimizin babalara uyarısı var. Buyuruyor ki, bir delikanlının, bir kızın evlenme vakti gelir. Yani çocuk hissettirir bunu, evlenmem gerekiyor artık diye. Babanın da imkanı olduğu halde onu evlendirmezse, o çocuk da harama bulaşırsa babaya yazılır o günah, buyuruyorum. Sen umreye gittin, baba burada olmadığı için internetten tanıştı çocuk, işini halletti. Sen umredesin, defterine umre değil zina yazılıyor. Yok öyle kurtulmak arkadaşlar. Peki şimdi şunun cevabını bulalım. Bak Efendimiz ne diyor, imkanı varsa diyor. Benim de 35 milyar yoktu düğün yapmak için. Ona imkan demiyor, ona israf diyor Efendimiz aleyhisselam. İmkan nedir arkadaşlar? Sen ciddi evlenmek mi istiyorsun yavrum? Yani bir kocan olsun, bir karın olsun mu istiyorsun? Tamam. Aa, bu oda senin. Bu yatak da senin. Tamam. İmkan bu arkadaşlar. Bu imkan. Allah, Çırağan Sarayı'nda düğün yapacak beyefendi. Çırağan Sarayı'nı sen kıyamete kadar tutamazsın ki zaten. Seni mi bekleyeceğiz biz? Emekli olacak da 20 sene sonra. Emeklilikten 10 milyar para alacak da düğün yapacak. Çocuğun torunu olacak o günlere kadar. Böyle buna imkan demiyoruz ki. Arkadaşlar, bu konuyu ciddiye alalım. Bu ümmetin duaları niye kabul olmuyor? İçinde zina eden çok olduğu için. Niye yediğimiz içtiğimizde bereket yok? Her şey zinaya açıldığı için. Artık zina normalleşmeye başladı. Çok büyük bir afet, büyük bir çöküntü yaşıyoruz. En daha tehlikelisi, daha uçurumu bu tehlikeyi yok saymamızdır. Bir başka mesele de kardeşler, evlenip bir yolla dul kalan kardeşlerimiz, elhamdülillah ulan kurtulduk bu işten diyorlar. Hele boşanmış kadınlar bir daha evlenmemeye 104 kitaba yemin ediyorlar neredeyse. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birisi, hanımı vefat etmiş, Bağdat'ta mezarlığa götürmüşler, gömmüşler. Oğlu Abdullah var, o da onun gibi muhaddis birisi. Buraya gel oğlum demiş. Sen Bağdat'a ergen git, evlenecek bir kadın bul bana demiş. Mezarlıktan Bağdat'a dönüyorlar, karısı ölmüş. O da eğilmiş kulağına demiş ki, baba demiş, milleti güldürme, ne yapıyorsun sen demiş. Mezarlıktan dönüyoruz. Yavrum demiş, Bağdat'a gidip oturacak kadar ömrüm olduğu garanti değil. Allah'a bekar gitmek istemem demiş. %50'si tehlikede olur dininin diye korkuyor. Arkadaşlar, artık İmam Ahmet bin Hanbel gibi düşünmek zorundayız. Onlardan iyi mi bu dini biliyoruz? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, ashab-ı kiramın ağır toplarından birisi, broşürde göreceksiniz, diyor ki 10 günlük hayatım kaldığını bilsem 10. gün muhakkak öleceğim ve benim evlenme imkanım var, bekar ölmem diyor. Çok mu şehvetine düşkün zannediyorsunuz? Onlar canlarını tasa koyup peygamberin önüne koymuş insanlar arkadaşlar. Mesele şehvet meselesi değil. Allah'ın koyduğu kanunu uygulama meselesidir. Bekarlık kanun dışı kalmaktır. Bekar suçlu adayıdır. Suçlu değilse de suça adaydır. Elbette herkesin bünyesi değişik. Kimi 18 yaşında artık evlenmek zorunda olur. Kimi 21 yaşında olur. Kimi 26 yaşında olur. Kendisi bilir. Bir genç evlenmesi gerektiğini söylediği an dengini bulup evlenecektir. Dengi kimdir? İman dengidir. Kudüs davasını dert edinmiş, müminlerin derdini dert edinmiş bir gencin dengi öyle düşünen bir bayandır. Tutup da sokaktan seviyesiz bir Müslüman veya ne olduğu belli olmayan birisine de elbette o genci teslim etmeyiz. Sadece bir sorun var arkadaşlar. Bülü çağı ile beraber rüşt çağı diye bir gerçek daha var. Nedir o? Bazı deli insanlar, bayan veya erkek olsun, tamam, bülü çağına gelir, ihtilam olur. Yani erkek veya kadın konumuna gelir. Fakat aklı gelmez. Adam askere gidecek, askere gidecek, 2 sene anasına dönmeyecek, bilgisayar alıyor. Niye aldın bu bilgisayarı? Kaç para verdin? $1000. Sen bunu askere götürebilecek misin? Yok. Ne zaman geleceksin? 14 ay sonra. 14 ay sonra bu bilgisayarın modası geçmiş olmuyor mu? Oluyor. Sen 14 ay sonra bunu değiştirmek, evde dursun diye bilgisayar alır mı? Para harcamayı bilmiyor. Buna kadın da verilmez. Bu reşit değil. Baliğ reşit değil. Aklı yerinde değil. Tamam. Yani bali ama boğa gibi bali. Reşit değil. Onun reşit olmayışının nedeni de babasıdır, anasıdır ama. Bakkala götürürken bile eline para vermemiştir. Harcamayı öğretmemiştir o. Para harcamayı öğretmek, namaz kılmayı öğretmek gibi babalık görevi. Abdest almayı öğretmek gibi bir şey bu. Her halükarda, kardeşler, bu broşürü evimizde ders olarak okuyacağız. İnşallah. Babaysak, sorumluluklarımızı hatırlamak için okuyacağız. Delikanlıysak, önümüze geçecek olayları izlemek için okuyacağız. Kardeşler, Allah'ın huzuruna en ağır götürülecek suçlardan birisi iffet suçlarıdır. Namus suçlarıdır. İffet ve namus konusunda kimse hacılığına güvenmesin. Hafızlığına güvenmesin. Takvalığına, dedesinin alimliğine filan güvenmesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında sabah namazını kıldıktan sonra zina eden olmuştur arkadaşlar. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Sahabi bile olsan bu konuda garantisi yok kimsenin. Bizim çocuklarımız istisna tabii. Bizimkiler çok garanti. Bizimkiler garanti. Bir tehlikede ne kardeşler? Orta yerde söylemiştim. Biz namus ve iffet konusunu konuşunca hep delikanlılarda göz oluyor. Ulan bu bir şey eder mi acaba diye. Arkadaşlar bir erkekle bir kadının hiçbir farkı yok. Kız çocuğu evde mahpus emrinin altında durduğu için dolaştırdığı tilkileri yakalayamıyorsun sen. Erkek çocuk gidiyor arkadaş buluyor geliyor onu yakalıyorsun. Yani sen kolu kırılanı görüyorsun, kanserden öleceği göremiyorsun bir türlü. Fark bu kadar. Kanser gizli dolaşıyor. Erkekle kadının farkı yok. Eşit bir imtihana tabiiz biz burada. Evlilik öncesinde de fark yok. Evlilik sonrasında da fark yok. Allah'tan korkalım kardeşler. Allah'tan korkalım. Sabah namazını geciktirmekten korktuğumuz gibi, bu konuda da Allah'tan korkalım. Ama çocuklarımızı da bebek yaşta da evlendirelim demiyorum. Yaş yok. Yaş diye bir şey yok. Zaman var. Ne zaman geldi zamanı? O zaman. 10 yaşında da gelebilir. 30 yaşında da gelebilir. 50 yaşında da gelebilir. Bu herkesin bünyesine göre, aldığı gıdaya göre, gördüğü kültüre göre değişiktir. Bilhassa genç kızlarımız, çok genç yaşlarda evlilikle ilgili kültürleri gelişiyor arkadaşlar. Çünkü kadınlar çocuklarının yanında evlilik maceralarını daha rahat konuşuyorlar. Ve 5 yaşında çocuk zaten. 5 yaşında. 5 yaşında çocuğa namazı öğretiyorsun, 55 yaşına kadar kılıyor. Niye unutmuyor onu? Demek ki 5 yaşında çocuk duyduğunu unutmaz. 5 yaşında çocuğun yanında, 4 yaşında çocuğun yanında iki kadın sera serpa konuşuyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Zaten haram helal yok. Kadınlar konuştu mu? Helal her şey. Erkekler böyle bir şey konuşsa ayıp. Kadınlar helal konuşmalı. Öyle şey olur mu? Kadına erkeğe haram olan herkese haramdır. Kadına da haram, erkeğe de haram. Çocukların yanında konuşuyorlar. Çok genç yaşta kız çocukları evlenmek ne demek? Bekarlık ne demek? Boşanmak ne demek? 10 yaşında bunu öğreniyor çocuklar. Ondan sonra evliliği de bekliyorsun. Abisi askerden gelecek. Dayısı işte çalışmaya gitmişti İsviçre'ye onu bekliyor. Dayısı gelecek de çocuk düğün yapacak. Ya ben acıktım kurun şu sofrayı diyemiyor diye. Niye geciktiriyoruz bunu? Arkadaşlar Allah'tan korkalım. Allah'tan korkalım. Kıldığımız namazlara yazık. Tuttuğumuz oruçlar eriyip gidecek. Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Hafız yapıyoruz, takva yapıyoruz. Bir sürü emek veriyoruz. Bir zırvanada bozulup gidiyor çocuklarımız. Arkadaşlar hiç kimse babalığına güvenmesin. Çok sert babasın. Çaktın mı duvara yapıştırıyorsun var ya, genç bir kızın önünde 5 parasın sen, bırak babayı. Sen elinde silahla dolaşsan, bir kızın cilveleri önünde delikanlının yapacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Delikanlının vaadi önünde de bir kızın yapacağı hiçbir şey yoktur. Sana saraylar kuracağım, Keloğlan'a rahmet okutacağız filan dedi mi bitti işte, bu kadar. Arkadaşlar, İster gülün, ister ağlayın. Hakikat budur. Allah'tan korkalım. Onun bunun dediğine göre, gelin şu düğünleri ihtiyacımıza göre yapalım arkadaşlar ya. Milletin malından, mülkünden geçinen milletvekiliysen, bakansan, depteberi düğün yap. Helal sana zaten. Zaten her şey sana helal. Ne yaparsan yap. Deli her gün bayram ya, sana da her şey serbest zaten. Nasıl olsa vergiden düşeceksin, biz ödeyeceğiz o düğün masrafını. Lakin arkadaşlar, herkes ayağına göre yorgan, yorganına göre ayak bulsun ya. Niye biz güzel bir baş göz edecek? Baktın ki, millet ne diyecek? Ne diyecekleri çağırma kardeşim. Ne diyecekleri çağırma. Ne demeyecekleri Allah mübarek etsin. Yüzünüz gözünüz mübarek olsun. Hayırlı olsun diyecekleri çağır sen de. Böylece ucuza gelsin düğünün. Allah yardımcımız olsun.